Evet. Daha önce de söylediğim gibi geçtiğimiz hafta büyük bir sevinçle Rabbimizin ölümden görkemle dirilişini birlikte Almanya'nın birçok yerinden gelen kardeşlerle birlikte yaklaşık 80 kişi civarındaydık. Ve büyük bir coşkuyla kutladık. Ve dediğim gibi bu güzel ruhsal gerçeği bugün tekrar size anımsatmak istiyorum. Bu yüzden çok iyi bilinen bir bölüme götüreceğim sizleri. Birinci Korintoslar mektubu, Pavlos'un Korintoslara yazılan ilk mektubu, 15. bölüm. 15. bölüme götüreceğim. Ve 15. bölümden sizlere okuyacağım. Ve orada Pavlos bize çok önemli altı gerçeği, gerçekten de böyle çarpıcı, vurucu gerçekleri önümüze koyuyor. Ve oraya baktığımız zaman dirilişin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ve önemli ve gerekli olduğu için bizim diriliş kutlamasını büyük bir coşkuyla, sevinçle kutlamamız gerektiğini daha iyi anlayacağımızdan %100 eminim değerli kardeşler. Çünkü Rabbimizin çarmıhta bizim yerimizi almış olması, hayatını, yaşamını orada feda etmiş olması önemlidir ve gereklidir. Ama İsa'nın çarmıhta ölmüş olması, orada o kusursuz bedenini o çarmıhta deşilmesine izin vermiş olması, o kusursuz kanının akıtılmasına izin vermiş olması gerçekten önemlidir. Bu neyi gösteriyor bize? Bizim günahlarımıza karşılık olan bedelin o çarmıhta, o acımasız çarmıhta ödendiğini bize kanıtlıyor. Ama bununla kalmıyor ki bunun yeterli olmadığını burada söylemek istiyorum. Aynı zamanda da ne yapıyor? Ölüm üzerinde yengi kazanarak üçüncü gün görkemle ölümden diriliyor sevgili kardeşler. Onun için her zaman söylüyorum, Matta'daki o sözler benim için çok çok anlamlı ve değerli sözlerdir. Diyor ki 28. bölümde, Matta 28. bölümde 5 ve 6. ayetlerde korkmayın diyor. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Bakın boş mezar işin aslında tamamlandığını bize haykırıyor. Boş çarmıh da ve boş kefen bezleri de. Bu üç gerçek. Hem boş mezar, hem boş çarmıh, hem de boş kefen bezleri bize kurtuluşumuzun gerçekleştiğinin kanıtıdır. Tamamlanmış olduğunun çok açık kanıtıdır. Bu yüzden bu gerçeğe baktığım zaman o zaman şu soruyu soruyorum kendime. Eğer bu gerçekleşmemiş olsaydı, yani Rabbimizin ölümden üçüncü gün dirilmesi gerçekleşmemiş olsaydı acaba ne olurdu? Nelerden yoksun kalırdık? Bunun üzerinde kısa da olsa biraz düşünelim. Ben bu parçayı sizlere okumaya çalışırken, isterseniz zaten oturacaksınız biraz daha. Ayağa kalkabilirsiniz, kalkmak isteyen kalkabilir, zorunlu değil. Rabbin sözüne saygıdan dolayı ben bazen yapıyorum bunu. Her zaman da söylüyorum burada, Doğu Blok ülkelerinde bunu yapıyorlar, hoşuma gitti. Oraya gittiğimde bunu görünce hoşuma gitti. Gerçekten de Rabbin sözü saygıya, onura değer. 12. ayetten itibaren okuyacağım sizlere. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa, nasıl oluyor da aranızda bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de, imanımız da boştur diyor. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir diyor. Ölüler dirilmezse o zaman Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanımız yararsızdır. Siz de hala günahlarınız içindesiniz. Ne korkunç bir açıklama değil mi değerli kardeşler? Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Düşünün, eğer İsa dirilmemiş olsalardı, dirilmemiş olsaydı günah içerisinde mahvolanlar, acınacak durumda olan kişiler olacaktık. Ne zavallı insanlar olacaktık. Ama öyle değiliz hamdolsun. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız diyor Pavlos. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Şimdi buraya baktığımız zaman dedim ya, 6 önemli açıklamada bulunuyor Pavlos. İlk noktaya baktığımız zaman, eğer İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı 3. gün ne olurdu? Hemen bakıyoruz 14. ayete. Ne diyor? Mesih dirilmemişse bildirimiz boştur diyor. Ne anlıyoruz boş sözünden? Şimdi biliyorsunuz, hani bir dolu bardak su düşünün, onu içtiğimiz zaman bardak boşalıyor değil mi? Ve onun için boş ifadesini kullanıyoruz. Ama buradaki anlamı bir şeyin boş olduğunu ifade etmiyor. Buradaki gerçek boş ifadesi Yunanca'da değersiz, anlamsız demektir. Yani harcamakta olduğumuz zaman, geçirmekte olduğumuz zamanın anlamsız ve değersiz olduğunu burada açıklıyor Pavlos. Üzerine basa basa, eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı. Bu boş ifadesini belki hatırlayacaksınız. Yine bir konuşmamda örnek olarak vermiştim. Küçükken hepimiz bunu yaptık. Burada biraz daha Almanya'da modern bir şekilde küçük plastik kutu içerisinde plastik bir çubuk. Çubuğun önünde yuvarlak bir delik, içinde sabunlu su var değil mi? Ve onun içerisine sokuyorsunuz, üflüyorsunuz, bir sürü baloncuklar uçuşuyor. Biz Türkiye'deyken böyle şeylere sahip değildik. Leğene su koyuyorduk. Ondan sonra turşili döküyorduk içerisine. Bir tel kıvırıyorduk böyle değil mi Ali? Ondan sonra onu böyle içine koyardık, üflerdik. Böyle kocaman kocaman baloncuklar olurdu. Bütün herkes de o baloncukların peşinden koşardı. Ama yarış halindeydik ve küçüğünü değil büyüğünü yakalamaya çalışıyorduk böyle. Sanki büyüğü çok daha değerlemiş gibi. Giderdik büyüğünü yakalardık, pat diye elimizde patlardı. Elimizi açardık, koca bir hiç. Islak bile değil. Koca bir şeyi yakalıyorsun, patlıyor, eline bakıyorsun, koca bir hiç. Pavlos'un burada vurguladığı tam budur. Yani boş derken aslında vurguladığı gerçek bu. Aslında anlamsız, değersiz ifadesini kullanıyor sevgili kardeşler. Onun için diyorum ki, eğer Rabbimiz dirilmemiş olsaydı burada şu an geçirmekte olduğumuz bu güzel zaman, burada paylaştıklarımızın hiçbir anlam ifade etmezdi. Burada bu kürsünün arkasında ne söylemiş olursan ol, hiçbir değeri olmazdı sevgili kardeşler. Koca bir hiç. Bunu neden sorusuyla taçlandıralım, neden sorusunu soralım. Bunun nedeninde bakın 1. Korintoslar 15. bölümün okumadığımız ayetlerine götüreceğim. 3 ve 4. ayetlerine götüreceğim. Bunun nedenini ne kadar güzel açıklıyor Pavlos. Diyor ki, kutsal yazılar uyarınca, onların açıklamasına göre, kutsal yazıların açıklamasına göre Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi diyor. Bakın, bana soracak olursanız, ya Recep kardeş, iyi haberin özü nedir? Ben diyorum ki iyi haberin özü budur. Her inancı ayakta tutan ana direkler var değil mi? İslam inancına bakarsanız onu da taşıyan ana direkler var. Budizm inancına bakın, Hinduizm inancına bakın. O inançları da, hatta ateistliği bile, tanrısızlığı bile ayakta tutan ana direkler vardır sevgili kardeşler. Bizim inancımızı da ayakta tutan burada üç tane ana direkten söz ediyor. İsa Mesih'in günahlarımız için öldüğünü. İkincisi, Rabbimizin günahlarımız için gömüldüğünü. Ve üçüncüsü ne diyor? Ölümden görkemle dirildiğini. Bakın, üç tane ana direk. Ölüm, gömülüş ve diriliş. Biz bunları ortadan kaldırdığımız zaman, o zaman iyi haberin özünü ortadan kaldırmış oluyoruz. Koca bir hiç, değerli kardeşler. O açıdan biz insanlara iyi haberi anlatırken İsa'nın ölümünü anlatmak zorundayız. Ama İsa'nın dirilişinden de söz etmeniz gerekiyor. Çünkü bütün inanç önderlerine baktığınız zaman her birinin öldüğünü görüyorsunuz. İsa da öldü, doğru mu? Onlar gibi yaşadı ve o da öldü. Ama bakıyorsunuz ki onlar hala mezarda ve toprak olup gittiler. Ama Rabbimiz bedeni toprak olmadı. Üçüncü gün ölüm üzerinde yengi kazandı değerli kardeşler. Onun için şu ifade çok çok hoşuma gidiyor. Romalılar 4. bölümün 25. ayeti. Romalılar 4 ayet 25. İsa bizim suçlarımız için ölüme verildi ve diyor ki, burası çok önemli, doğruluğumuz için ölümden dirildi. Bakın, bu çok çok önemli. İsa Mesih, evet öldü ama neden dirildi? Doğruluğumuz için. Yunancasına baktığınız zaman mahkemede kullanılan bir söz kullanılıyor orada. Aslında doğruluğumuz için demek, beraat etmek anlamında. Beraat etmek. Yani Freispruch mu diyorlar? Evet, beraat etmek. Yani benim Rabbim ölümden öldü, ölümde evet öldü benim günahlarım için, bedeli ödedi. Ama ölümden dirilmesiyle beni ne yaptı? Beraat etmemi sağladı. Yani suçluyken suçsuz konuma getirdi. Kendisi gerekeni çarmıh üzerinde yapmış olduğu için. Demek ki şunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Rabbimiz çarmıhta bizim yerimizi almış olması ve ölümden görkemle dirilmiş olmasıyla ona iman eden Recep'i de, Ali'yi de, Özlem'i de, Ayşe'yi de yepyeni bir yaşama dirilteceğinin garantisini veriyor. Bu çok süper bir şey. Bunu ifade etmek mümkün değil. O diridir. Ve yaşıyor sevgili kardeşler. Onun için Kutsal Kitap'ta 2. Korintos'a 4:14'te diyor ki, Rab İsa'yı dirilten Tanrı'nın bizi de İsa'yla diriltip kendi önüne çıkaracağını biliyoruz diyor. Bilmek bir şeyden emin olmaktır. Rab bizi diriltecek. Ne diyor? İman edenler sonsuz yaşama. İman etmeyenler sonsuz ölüme. Onun için söyleniyor ya, bir kez doğanlar iki kez ölecek. Ama iki kez doğanlar bir kez ölecek. Doğru mu? İki kez doğmak ne demek? Fiziken doğdum. Bir de yeniden doğdum. İki kez doğdum. O zaman bir kere öleceğim. Ama bir kez doğan, ikinci kez doğmayan, yani yeniden doğuşu olmayan insan dirilecek, ikinci kez yine ölecek. Doğru mu? Vahiy kesimine baktığımız zaman ikinci ölümdür diyor. Onlar yargılandıktan sonra sonsuz bir yok oluş onları bekliyor. Ama biz, Hatice, ağrıların da olsa, acıların da olsa orada acı olmayacak, gözyaşı olmayacak. Önceki düzen geçip gitti diyor. Rab da bizimle beraber olacak. Sonsuza dek. Ama Ayşe'nin akıttığı gözyaşı aslında acı gözyaşları değildi, sevinç gözyaşlarıydı. Farklı bir gözyaşıydı onun gözyaşları. Ben öyle gördüm. Çünkü o sevinci anlatırken akan gözyaşlarıydı. Ben öyle gördüm, bilmiyorum sizler nasıl gördünüz değerli kardeşler. Onun için bu çok çok önemli. Rabbimiz diridir ve yaşıyor. Eğer dirilmemiş olsaydı bildirimiz boş olurdu. Yani mesaj vermemize hiç gerek yoktu. Birinci nokta bu. İkinci noktamız imanımız boş olurdu diyor Pavlos. İkinci nokta olaraktan hemen bakıyoruz 14. ayete tekrar. Mesih dirilmemişse imanımız da boştur diyor. Değerli kardeşler 14. ayet. Bu ne demektir? Boştur. Yani güven bağladığın bir şey var. Ne olursa olsun. Güven bağlamış olduğun o şey seni ne yapıyor? Güvenini boşa çıkarıyor. Yani insanlar önünde seni haksız duruma düşürüyor. Boş demek bu. Yani seni güvendiğin bir şey var, güven bağlamışsın ona ama güven bağladığın şey seni hayal kırıklığına uğratıyor, güvenini boşa çıkartıyor. Buradaki anlamı tam o değerli kardeşler. Demek ki eğer Rabbimiz ölümde kalmış olsaydı kim ona güven bağlardı? Ben sormak isterim size. Hangimiz bugün burada olurduk eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı? Ölü olmuş olsaydı. Hala Davut gibi, İbrahim gibi, Musa gibi mezarda kalmış olsaydı? Hangimiz burada büyük bir sevinçle olurduk? Olamazdık çünkü her pazar burada olmamızın nedeni nedir? Biz diriliş kutluyoruz aslında. Her pazar. Rabbimizin ölümden dirilişini kutluyoruz. Pazar onun için bizim için, Hristiyanlar için, Mesihçiler için, Hristos sözünden geliyor ya, Mesihçiler için çok çok önemli. Pazar bizim için her gün önemli ama pazar bizim için çok çok daha önemli değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz ölüm üzerinde yengi kazandı. Bir şey üzerinde nasıl yengi kazanabilirsin? O şeyi yok edersen. Doğru mu? Zafer nasıl elde edebilirsin? O şeyi ortadan kaldırırsan. İşte demek ki Rabbimiz ne yaptı? Burada açık bir ifadeyle söylemek gerekirse Rabbimiz ölümü öldürdü aslında. Ölümü yok etti. Dirilmekle ölüm üzerinde güçlü olduğunu, ölüm üzerinde yetkisi olduğunu bize açıkça gösterdi. O zaman diyebiliriz. Bunu defalarca burada söyledim. Tekrar söylüyorum. Ölüm öldü. Rab ölümü öldürdü. Hani çok sevdiğim bir gerçek yaşanmış bir olay var. Onu burada paylaşmak istiyorum tekrar. Bir baba oğluyla beraber yolculuğa çıkıyor. Herhalde Amerika'da olmuş bu olay. Ve kapının penceresini aralık bırakıyor. Ve aralıktan içeriye bir arı giriyor. Arı vızıldayarak uçunca oğlan çocuk korkmaya başlıyor. Bağırıyor, çağırıyor ondan sonra. Neden? Çünkü arı sokmasına karşı alerjisi var. Benim abimin de arı sokmasına karşı alerjisi var. Bir keresinde piknikte biliyorsun ete çok geliyor arılar. Köfte mangal yaparken arı onun buradan soktu. Ve emin olun abimi kıl payı kurtardık. Yani hastaneye kıl payı yetişti ve orada iki kalması da gerekiyordu. O aldığı işte serum gibi bir şey ona bağladılar ve ölümden kurtuldu. Yani arı sokması çok çok tehlikeli alerjisi olan için değerli kardeşler. Çocuğun da alerjisi var, korkuyor doğal olaraktan. Baba hem önündeki yola bakıyor arabayı sürerken hem de arıyı kontrol ediyor gözleriyle. Ama bir hareket yapıyor. Tak arıyı yakalıyor avcında. Ondan sonra tutuyor arıyı ve bir süre sonra arıyı bırakıyor. Arı uçmaya devam ediyor. Ve çocuk var gücüyle bağırıyor. Ondan sonra baba tutuyor omuzundan sıkıyor. Oğlum korkmana gerek yok. Bak arının iğnesi elimde. Sana zarar vermez. İşte boş mezar bunu haykırıyor bize. Değerli kardeşler. Ölüm öldü. Arı sonra zaten iğnesini bırakınca ölüyor. Daha sonra değil mi? Ölüm öldü. Bunu nereden görüyoruz bakın. 15. bölüm. 55. ayet, 1. Korintos'a 15-55'te bakın ne diyor. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, zaferin nerede? Ve şurası çok güzel. Ey ölüm, dikenin nerede diyor. Diken yok. Diken babanın elinde. Diken Rabbimizin elinde. Ölüm öldü. Onun için söyleyebiliriz. Ölüm öldü değerli kardeşler. Ölümün gücü artık bizim üzerimizde etkisi yok. Bu da ölü. Konfüçyüs ölü. Nasralı İsa babasının yanında ve yaşıyor. Ve bizim için aracılık ediyor hamdolsun değerli kardeşler. Bu çok çok önemli. Onun için inancını neden değiştirdin diye sormuşlar bir Budist'e. Ve o da şöyle yanıt vermiş değerli kardeşler. Yaşam yolunda ilerlerken yol ayrımına geliyorsunuz. Bir yol sağa gidiyor, bir yol sola gidiyor. İkisinde de birer kişi duruyor. Biri ayakta yaşıyor, diğeri ölü. Hangisini izlerdiniz diyor. Bundan daha güzel bir yanıt olabilir mi? Biz yaşayan diri bir Tanrı'nın arkasından gidiyoruz. Ölü bir kişinin değil sevgili kardeşler. Onun için diyebiliriz ölüm öldü. Üçüncü nokta, öğrenciler yalancı duruma düşmüş olurlardı. Ayet 15 şöyle diyor. Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan olmuş olur. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik diyor. Değerli kardeşler. Şimdi yalancı tanık ne demek değerli kardeşler? Yalancı tanık mahkemede bilerek, isteyerek kişiyi temize çıkartma çabası gösteren kişiye deniyor. Yani bir kişi aslında suçlu ama sanki suçsuzmuş gibi onun hakkında yalancı tanıklıkta bulunuyor. Tamam mı? Aklamaya çalışıyor. Buna ne diyorlar? Yalancı tanık diyorlar çünkü yalan söylemiş olduğu için. Ama İsa Mesih'in öğrencileri ve Pavlos diyor ki biz İsa Mesih diridir gerçeğini tanıklık ettik diyor. Biz onu gözlerimizle gördük, dokunduk, konuştuk, onunla birlikte yedik, içtik değerli kardeşler. Bu çok çok önemli bir ifade. Belki diyebilirsiniz ya Recep kardeş doğru söylüyorsun da peki yalan söylemediklerini nereden biliyorsun? Yani öğrenciler belki hikaye uydurdular kendilerini aklamak için. Bir yalan uydurdular yüzlerini kaybetmemek için. Böyle diyebilirsiniz ama düşünün bunu neden kabul etmiyorum? Çünkü Yuhanna'nın dışında bütün öğrenciler nasıl öldürüldüler? Kör desteleriyle çok korkunç bir şekilde işkenceyle işkence çekerek öldürüldüler. Ben size sormak isterim. Kim ikiyüzlük uğruna acılara katlanabilir? Yani sen gerçek olmayan bir dava için ölüme gider misin? Doğru olmayan bir şey için ölüme gider misin İsmet? Yani bu kişiler o kadar emindiler ki öldüklerinde nereye gideceklerini biliyorlardı bu insanlar. Bunun en güzel örneğini bizim Daniel'in kitabında 3. bölümde görürüz. Şadrak, Meşak ve Abednego'da. Değil mi? Nebukadnezar altına heykel yaptı, tapınmalarını söyledi. Onlar çok güzel bir ifade kullandı. O ifade çok hoşuma gidiyor. Diyor ki bu konuda kendimizi savunma gereği bile duymuyoruz diyor. Bu kadar eminler, o kadar eminler. Yani diyor ki Rab kurtarmasa da, kurtarmasa da bakın 17 ve 18. ayetler. Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Kurtarmasa bile bil ki ey kral diktiğin altın heykele tapmayız. İşte bu kadar emindiler bu insanlar. Öğrenciler de emindi. Tıpkı bu buradaki üç, Daniel'in üç arkadaşı gibi. Biliyorlardı öldüklerinde nereye gidecekleri. Fark etmez nasıl öldürüldüler. Ama emindiler. Ben Rabbimle beraber sonsuza dek yaşayacağım. Bu harika bir şey. Dördüncü nokta günah. 17. ayete bakıyoruz. Mesih dirilmemişse diyor, imanınız yararsızdır. Ve siz hala, burası çok ilginç, hala günahlarınızın içindesiniz diyor. Bu ne demektir? Eğer İsa Mesih ölümden dirilmediyse o zaman Tanrı günahlarına karşılık olarak ödenen ücreti kabul etmediğini bize açıklamaktadır. Yani hala sen günahların içindesin demektir. Değil mi? Eğer Tanrı çarmıhtaki gerçekleşen o muhteşem olayı kabul etmediyse o zaman sen hala günahların içerisindesin. Onun bedelini o zaman sen ödemek zorundasın değerli kardeşler. Onun için burada harika bir ifade kullanıyor. İmanınız yararsızdır ve siz hala günahlarınızın içindesiniz diyor değerli kardeşler. Demek ki Rabbimizin çarmıhta ölmesi bedelin ödendiğini, diriliş de aklandığımızı gösteriyor. Yani tam bir şey gerçekleşti. Bedenen öldü, bedel ödendi ama dirildi, bizi akladı. Yani kurtuluş tam. Aksi halde burada bazen söylüyorum, şunu derdik, hamdolsun Rab, kurtuldum değil, hamdolsun Rab, yarım kurtuldum derdik. Ama yarım kurtulmadık hamdolsun. Rab kurtuluşu tamamladı, tam bir şekilde, eksiksiz bir şekilde çarmıhta hayatını feda etti, ölümden dirilerek de bizi ne yaptı? Beraat etmemizi sağladı sevgili kardeşler. Onun için şunu söylemek yerinde, diriliş yoksa o zaman kurtarıcı da yok demektir. Bakın, diriliş yoksa kurtarıcı yok demektir. Kurtarıcı yoksa o zaman bağışlama da yok demektir. Bağışlama yoksa aklanmak, yani beraat etmek de yok demektir. Aklanma yoksa o zaman arınma da yok. Günahlarından arınma yoksa o zaman günahlarının cezasını senin ödemen gerekecektir. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Birazcık hızlandım, kusura bakmayın. Zaman çünkü geldi. Hamdolsun ki bizler çaresiz değiliz. Bunu yürek doluyla söyleyebilirim. Günah içerisinde değiliz. Acınacak durumda kişiler değiliz. O bizler için gereğini yapmıştır hamdolsun. Beşinci nokta, yargı ve mahvoluş değerli kardeşler. Demek ki bakıyoruz 18. ayete. Diyor ki buna göre, 18. ayet, buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır diyor. Çok ilginç. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Demek eğer diriliş gerçekleşmediyse Rabbi yolunda ölen öğrencileri görmeyeceğiz. Ne Yuhanna'sını, ne Petrus'unu, ne de başkalarını. Ya da burada bazen söylüyorum. Değil mi? Vakkas abiyi de görmeyeceğiz. O zaman Münir kardeşi de görmeyeceğiz bizim. Ya da Türkiye'de öldürülen kardeşler vardı. Necati kardeş. Necati kardeşi de görmeyeceğiz. Bundan daha korkunç bir şey olabilir mi? Bakın, ben burada söyledim ya birkaç kez. Annem 81 yaşında iman etti. Ama 30 yıldan fazla konuştum anneme. 81 yaşında iman etti, 85 yaşında öldü 4 sene sonra. Ben şimdi biliyorum. Öldükten sonra Rabbimin yanında onu göreceğimi %100 eminim. Bu harika değil mi? Bu en güzel teselli değil mi? Sevdiklerimizi. Onun için Rabbin sözünü sevdiklerinize anlatın, kurtuluş haberini. Kabul ederler etmezler ayrı bir şey. Ama güzel değil mi? Ben babamı da görmek istiyorum. Ama babam hala direniyor. 94 yaşında hala direniyor sevgili kardeşler. Ama Rab hata yapmaz hamdolsun. Onun için bu gerçek bizi gerçekten teselli etsin, ayakta dik durmamızı sağlasın. Onun için eğer Rabbimiz dirilmemiş olsaydı bildirimiz boş olurdu. Değil mi? Birinci nokta dedik. İkinci nokta, imanımız boş olurdu. Üçüncü nokta, öğrenciler yalancı duruma düşmüş olurlardı. Dördüncü nokta, günah içerisinde olurduk. Yani zavallı, acınacak kişiler olurduk. Beşinci nokta, sonsuz mahvoluş. Sonsuz ölüm bizi bekliyor olurdu. Ama hamdolsun ki öyle değil. Altıncı ve son nokta şu, gelecek anlamsız ve boş olurdu. Eğer Rab dirilmemiş olsaydı geleceğimiz de anlamsız olurdu, boş olurdu. Bakın lütfen 19. ayet. Ne diyor 19. ayet? Özlem bulduysan okur musun lütfen? Bak, umut bağlamışım Mesih'e. Ama Mesih ölümden dirilmedi. O zaman diyor ki biz acınacak durumdayız. Zavallı insanlar durumundayız. Ama öyle değiliz hamdolsun değerli kardeşler. O açıdan sevinelim ki yaşayan diri bir Tanrı'nın arkasından gidiyoruz. Onun için sevinç içerisinde büyük bir coşkuyla onun yaşıyor olduğunu herkese gidip cesaretle anlatalım. Çekinmeden. Büyük bir cesaretle değerli kardeşler. Onun için biz şunu söyleyebiliriz. Eğer İsa Mesih dirilmediyse o zaman bizler aldatıldık diyor Pavlos. Aldatıldık. Ve bu yüzden bugün dünyadaki en acınacak durumda olan kişileriz. Ama öyle değiliz hamdolsun. Size iyi bir haberim var. İsa diridir ve yaşıyor. Onun yaşıyor olması bizlerin de yaşayacağının garantisi. Bakın İsa ne diyor Yuhanna 14'te? Öğrencileri ne diyor 19. ayette? 14-19. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız diyor. Bu ne demektir? Yani siz ölseniz bile dirildikten sonra sonsuza dek yaşayacaksınız diyordu öğrencilerine. Rab bize de diyor aynı şeyi. Öleceksin ama öldükten sonra sonsuza dek yaşamak üzere tekrar dirileceksin. Bu bizi gerçekten avutsun, teselli etsin. O açıdan her zaman söylediğim bir ayet var burada. İbraniler 7.25 çok sevdiğim bir ayet. 7.25 İbraniler 7.25 diyor ki bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Bakın tümüyle kurtaracak güçtedir. Neden? Cevap veriyor. Çünkü onlara aracılık etmek için onun altını çizin hep yaşamaktadır diyor. Doğru mu? Hep yaşamaktadır. Demek ki Rabbimiz yaşıyor. Yaşıyor olduğu için ben de yaşayacağım. Bu garanti hamdolsun. Buna amin diyebiliriz. 1. Petrus 1. bölüm 3 ve 4. ayetler. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir ümide çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Demek ki hem kurtuluşumuzun garantisi hem de umudumuzun sarsılmaz temelidir değerli kardeşler. O zaman şunu söyleyebiliriz özet olarak da. Şunu söyleyebiliriz. Evet, görkemle dirilişin sonucunda bildirimiz ve imanımız boş olmadığını gösteriyor. Bildirimiz boş değil, imanımız da boş değil. Öğrenciler sahtekar olmadığını gösteriyor. Güvenilir olduğunu bize açıklıyor. Ve günahın gücü kırıldığını, ölüm üzerinde ölümün yok edildiğini bize açıklıyor, kanıtlıyor. Ve bunun sonucu olarak da mükemmel bir gelecek bizi beklediğini bize gösteriyor. İşte onun için diriliş çok önemli. Onun için diriliş gerçekleşmesi gerekiyordu. Ve şunu hemen söyleyebilirim. Burada anlatmıştım bu olayı, yaşanan bir olay. Onunla da noktalayacağım. Kusura bakmayın son noktalarda çok hızlandım. Hani bir çocuk fiziken ve zihnen rahatsız. Onun için özel bir okula gönderiyorlar. İmanların gönderildiği bir okula. Ve o okulda kendisi 12 yaşında çocuk ama ikinci sınıfa gidiyor. Yavaş, zihni yavaş çalıştığı için. Ve öğretmen bir gün onlara diyor ki, tam bu dönem içerisinde, diriliş kutlaması dönemi içerisinde diyor ki, her birine birer boş plastik yumurta veriyor. Boş plastik yumurta. Diyor ki, ertesi günü geldiğinizde içine bir şey koyun ve yeni yaşamı açıklayan bir şey. Ve ertesi gün tabii öğretmen diyor anladınız mı? Anladık öğretmenim diyor herkes büyük bir sevinçle. Ama o hasta olan çocuk Jeremy adında o hasta çocuk tabii ki hiçbir reaksiyon yok. Öğretmen anlıyor ki ya o herhalde anlamadı bunu. Ararım annesine babasına haber veririm diye ama unutuyor. Aramıyor anneyi babayı. Ertesi gün geldiklerinde yumurtalar geliyor sepete konuyor. Ve öğretmen bir sepetten alıyor yumurtanın bir tanesini açıyor içerisinde çiçek çıkıyor. Diyor ki evet bu yeni yaşamın simgesidir diyor. Yeni yaşamın simgesi. Bahar geldiğinde etraf çiçekleniyor. Büyük bir güzellik içerisinde. Doğru mu? Evet diyor. Baharın gelişini müjdeliyor. Yeni yaşamın müjdesi çiçekler diyor. Ve oradan içinde onu yapan çocuk diyor ki öğretmenim diyor onu ben yaptım. Büyük bir sevinçle herkes onu alkışlıyor. İkinci yumurtayı açıyor içerisinde. Plastik bir kelebek çıkıyor. Diyor ki bu da yeni yaşamın simgesi. Biliyorsunuz kelebek olmadan önce tırtıl diyoruz. Kurt, küçük bir kurt. Daha sonra ne oluyor o kurt? Yavaş yavaş çok güzel bir kelebeğe dönüşüyor. Doğru mu? Bu da yeni yaşamın simgesi diyor. Koyuyor üçüncüsünü alıyor. İçinden bir taş çıkıyor. Ve taşın üstünde küçük bir yosun var. Bakıyor. Çocuklar diyor bu da yeni yaşamın simgesi. Orada yeşil hayat olduğunu kanıtı olduğu için. Onu koyuyor. Dördüncü yumurtayı alıyor. Açıyor içi boş. Hemen anlıyor ki Jeremy'nin yumurtası bu. Onu şey yapmaması için, üzmemek için gizliden böyle çaktırmadan koymaya çalışıyor kenara. Ondan sonra başka yumurtaya yönelirken Jeremy diyor ki öğretmenim benim yumurta için bir şey söylemeyecek misin diyor. Öğretmen ya Jeremy ya iyi güzel doğru söylüyorsun ama şey senin yumurtan boş diyor. Ve çocuk çok güzel bakıyor öğretmenin gözlerinin içerisine diyor ki doğru söylüyorsun öğretmenim diyor. Evet benim yumurtam boş ama İsa'nın mezarı da boştu. Bakın değerli kardeşler, gerçekten boş mezar bize bunu haykırıyor. Boş mezar yaşamın, yepyeni bir yaşamın simgesi. O yaşıyor, ben de yaşayacağım. Bak ne diyor, tekrar okuyorum. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O zaman sevinçle bunu söyleyebilirim. Bütün tarihi gerçekler, kutsal kitap bize diyor ki İsa diridir. Ama ben size diyorum ki diri olan içinde yaşıyor. Bunu da söyleyebiliyor musunuz? Evet diridir ama diri olan içinde yaşıyor. Ama ben size başka bir şey söylemek istiyorum. Sen onda yaşıyor musun? Yüreklerinize bakın. Diri olan içimde yaşıyor ama ben Mesih'te yaşıyor muyum? Eğelim yüreklerimizi bir 10 saniye. Hangi noktadayız Rab'le olan ilişkimiz? Hangi noktada? Ona bakalım. Ve daha sonra da evet duayla kapatalım konumuzu. Ya bir 10 saniye.